Ustam ve Ben, Elif Şafak. 38. Ayrım. Sinan, dedikodunun sürati konusunda haklıydı. Sonraki günlerde İstanbul'da herkes bunu konuşuyordu. Endişeli fısıltılar ve kara kehanetler duvarlardaki çatlaklardan sızıp kaldırım taşlarının arasına doldu. Lağımlardan aktı, deliklerden geçip soludukları havayı kirletti. Herkes endişe içindeydi. Kısa zaman sonra sultan, eşraftan, vezirlerden ve ulemadan bir divan toplamaya karar verdi. Takiyettin bu meclisin huzuruna çıkıp neler olduğunu anlatacaktı. Sinan'ın da gelip fikrini paylaşması istenmişti. Bunu duyunca heyecanlandı Cihan, usta beni de götür yanında diye yalvardı. Neden? Meraklının tekisin diye mi? Beni değilse aramızdan birini götür. Burası taneyi biz inşa ettik. Cihan'ın boğazı düğümlendi. Sinan teslim oldu, o böyle konuşunca. Hadi, git de hazırlan. Üstad'la Filbaz öğle ezanından sonra saraya vardılar. Diğerleri gibi onlar da arz odasına alındı. Ricalden 40 kadar kişi ve bazılarının yardımcıları geniş odanın her iki yanına dizilmişti. Sultan Murat tahtına geçmiş, etrafı süzüyordu. Az sonra Takiyettin içeri alındı. Cihan onun diz çöküp sultanın eteğini öpüşünü, eğilip divan azalarını selamlayışını, ellerini önünde birleştirerek hürmetle bekleyişini seyretti, içi acıdı. O an kimse onun yerinde olmak istemiyordu. Müneccim başı, kuyruklu yıldızın neler getireceğini şevketli hünkârımıza anlatmak için buradasın dedi Vezir-i Azam Sokoblu. Padişahımız müsaade ederse, Takiyettin kaftanının içinden bir tomar çıkardı. Kendisine ne sorulacağını bildiğinden cevabını bir konuşma şeklinde hazırlamıştı. İzin alınca yüksek sesle okumaya başladı. Saray rasıtlarının başı olarak ben, Takiyettin bin Maruf, Kavs burcunda bir kuyruklu yıldız gördüm. Zicime danıştıktan ve Nasreddin Tusi'nin de bir vakitler yaptığı gibi, zat üşrü beteynimi kullandıktan sonra kuyruklu yıldızın tul derecesinin kavs 26 ve arz derecesinin şimal 22 olduğunu tespit ettim. Ölçümlerimde üç büyük yıldızın nirengi noktası olarak aldım. Aldebaran, Boğa'nın gözü, Algorab, Kuzgun ve Altair Kartal. Kuyruklu yıldızın mizacını anlayabilmek için günlerce hareketlerini izledim. Gördüklerimi ruhum bu gölgeler aleminden göçtükten sonra genç rasıtlar faydalanabilsin diye tafsilatıyla uzun uzun yazdım. Arzu eden bunları okuyabilir. Takiyettin burada durakladı, odada çıt çıkmıyordu. Müteakip 7 gece az uyudum. Çıraklarım ve ben durmadan çalışarak. Sokollu müdahale etti. Senin neler yaptığını değil, yıldızın ne yapacağını anlat bize. Takiyettin derin bir nefes aldı, her hareketini inceleyen kimi dost kimi düşman çehrelere tek tek baktı. Belki de izlediği o kuyruklu yıldız kadar yalnız hissetti kendini. Parmağını yazının üstünde kaydırarak birkaç kısım atladı ve sonlara doğru bir yerden okumaya başladı. Yıldızın zühre tarafından çekildiğini, istikametinin şimalden cenuba olduğunu buldum. Bünyesini ve çekimine kapıldığı seyyarenin mizacını inceleyerek şu neticeye vardım. Semalarımızı eski vakitlerde ziyaret eden kuyruklu yıldızların aksine bu seferkinin hayırhah bir tabiatı var. Kötülük getirmeyecek. Dinleyenler bir oh çekti. Bunun üzerine Sultan Murat âlâ dedi başını sallayarak. Anlat biraz daha. Bol bol yağmur getirecek, hasat bereketli olacak dedi Takiyettin. Ya harp meydanında halimiz ne olacak diye sordu sultan. Ordularımız külli bir zafer kazanacak. Bir heyecan dalgası yayıldı, gözler büyüdü, sevinçle ışıldadı. Meclis bu şekilde noktalandı. Cihan da memnun mesut çıktı, ustasının peşi sıra. Ne var ki bunların hiçbiri gerçekleşmedi. İran'la savaş ümit edildiği gibi gelişmedi. Osmanlı ordusu muzaffer oldu olmasına ama kayıplar o kadar fazlaydı ki kimse doğru dürüst sevinemedi. Ardından kuraklık bastırdı. Köylerde, şehirlerde, kilerler ayrıca boş kaldı. Çocuklar geceleri aç yattı. En beteri tekmil mahalleleri yerle yeksan eden depremdi. İnsanlar topluca ölüp topluca gömüldüler. Her yerde fukaralık, hastalık, elem baş gösterdi. Kuyruklu yıldız beladan ve dertten başka bir şey getirmemişti. En çok da takiyettine. Ulema artık onu diline dolamıştı. Müneccim başının ayağını kaydırmak için fırsat kollayan Şeyhülislam Ahmet Şemsettin Efendi, şimdi var gücüyle hücum ediyordu. Rasathane yüzünden başa gelmişti bu felaketler. Allah'ı gözetlemek onların ne haddineydi zaten. Tam tersi olması gerekirdi. Allah'ın gözü onların üstünde olmalıydı. İnsan dediğinin bakışları toprakta olurdu. Semanın katmanlarında değil. Ve Sultan Rasathane'nin yıkılmasını emretti. Haberi alınca ustamın evine doluştuk. Sanki bir rüyada yürüyorduk. Ne zaman uyanacağımızı anlamadan. Boş gözlerle baktık birbirimize. Sinan bütün günü kameryanın altında bir başına oturarak geçirdi. Takiyettin'le o eski umut dolu sohbetlerini hatırlıyordu belki. Akşam namazından sonra yanımıza geldi. Öyle yumuşak bir sesle konuştu ki sözlerindeki sertliği hemen idrak edemedik. Siz yaptınız, sizin yıkmanız gerek. Ama ustam diye itiraz edecek oldu Nikola. Fili de alın muhakkak dedi Sinan. Bana ne oldu bilmem, içime şeytan girdi, kendime hakim olamadım. Bu kadar basit mi usta? Yoksa böyle olacağını bildiğin için mi bize yaptırdın rasathaneyi diye sordum. Öbürleri ağızları bir karış açık baka kaldılar bana. Neticede hepsinin aklından geçen şeydi ama bir tek ben aptal gibi yüksek sesle söyleyivermiştim. Ustam hüzünle baktı. Bilmiyordum böyle olacağını dedi. Bilsem size yaptırmazdım. Ben gene de ısrar ettim. Peki ama binamızı neden müdafaa etmezsin? Nasıl izin verebilirsin? Sinan'ın gözlerinin kenarındaki çizgiler kederli bir tebessümle derinleşti. Elimde olan şey var, olmayan şey var dedi. İnsanların yıkmasına, bozmasına mani olamam. Ama yangınlara, yıkımlara rağmen inşaya devam edebilirim. Budur tek yapabildiğim. Yıkımdan evvelki akşam Sinan'ın evindeydiler. Herkes bir köşeye çekilmişti. Usta ailesiyle beraber yukarıda haremdeydi. Nikola işlikte tek başına çalışıyordu. Davut ortalarda yoktu. Yusuf evin arkasındaki odasındaydı ve Cihan da ahırda filinin yanındaydı. Zavallı Kahya onları beraber yemek yemeye ikna edemeyince herkesin aşını ayrı ayrı tepsilerle gönderecekti. Fille baş başa vakit geçirmeye hasret kalan Cihan seyisi kovalamıştı. Esasında hayvana kimselerin onun kadar iyi bakamayacağına inanıyordu. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Yerlerdeki idrarı yıkadı, pislikleri kürekle toplayıp attı. Fıçıda azalmış suyu tamamladı, teknedeki yaprakları tazeledi. Altlarındaki yumuşak etli kısımları acıtmamaya itina ederek çotanın ayaklarını, büyük ön ayaklarını ve daha küçük ve bezi olan arka ayaklarını ova ova yıkadı. 18 tırnağını tek tek itinayla kesti, temizledi, şifalı yağlarla oldu. Sene be sene inşaat sahalarında ter dökmenin ve dik yokuşları çıkıp inmenin bir bedeli olmuştu. Tırnaklarından 4'ü kırıktı ve biri de düşmek üzereydi. Sihir, sivilce var mı diye hayvanın hortumunu, pislik var mı diye kuyruğunu dikkatle muayene etti. Kulaklarının arkasına baktı, pire en fenasıydı. Bu kadar kocaman bir hayvanın en minik mahluk karşısında çaresiz kaldığını görmek garipti. Fakat tek bir tane kafiydi koca filin keyfini kaçırmaya. Birkaç küçük kahverengi topak buldu ama telaşa mahal verecek bir vaziyet yoktu. Çotayı yıkadıktan sonra yara veya çıban var mı diye arkasını tetkik etti, iğrenmeden. Kuruyan deriye merhem sürdü, o bunları yaparken çotada sabırla bekliyor, gördüğü ilginin tadını çıkarıyordu. Cihan'ın da hoşuna gitmişti bunlarla uğraşmak, hiç olmazsa iç sıkıntısını hafifletiyordu. İşi bittiğinde çota, nasılım dercesine hortumunu salladı. Pek yakışıklı oldun dedi Cihan. Hafif aralık kapının ardından ayak sesleri işittiler. Buradayım diye seslendi Cihan, yamaklardan birinin yemek getirdiğini zannederek. Gelenin Sinan olduğunu görünce afalladı, ellerini bir beze silerek boş durdu. Hoş geldin ustam, beni affettin mi öyle konuşmam için? Ser mimarı ahıra buyur etmek yakışıksız olacağından aceleyle ekledi. Dışarı geleyim mi? Yok yok, burada konuşalım daha iyi. Cihan çotanın haşasını bir saman balyasının üzerine sererek ustasına yer yaptı. Yarı kadifeden yarı ottan bir koltuk. Gün gelip de senden bunu isteyeceğim, 40 yıl düşünsem aklıma gelmez dedi Sinan oturduktan sonra. Neymiş ki o dedi Cihan. Hünerlerine ihtiyacım var. Çizim hünerlerine değil, daha eskilerine. Şayet onlara hüner denirse tabii. Cihan'ın hiçbir şey anlamadığını görünce açıkladı. Eskiden yan kesicilik yapardın, doğru mu? Biliyorum, artık değiştin. Cihan bembeyaz oldu. Demek ustasının haberi vardı. Hem de bunca zaman. Suçluluk hissi ta parmak uçlarına yayıldı, bir şey diyemedi. Lafın kısası, benim için birkaç şey çalmanı isteyeceğim. Cihan hayret içinde ustasına bakakaldı. Yarın senin de bildiğin gibi rasathane yıkılacak. Bunca alet edevat yok olacak kitaplarda. Her şey o kadar hızlı oldu ki takip ettin hiçbir şey kurtarma fırsatı bulamadı. Kapılar kilitli, kimse içeriye giremiyor. Nihayet ustasının ne dediğini anlamaya başladı Cihan. Birkaç kitap alsak bile dostumuz için teselli olur. Olur hakikaten ustam. Kabul etmek mecburiyetinde değilsin elbet dedi Sinan sesini fısıltı seviyesine indirerek. Parlak bir fikir olmayabilir. Bence mükemmel bir fikir. Tehlikeli olabilir. Bunu söylememi mazur gör ustam ama hırsızlık hep tehlikelidir. Sinan başını eğdi. Sanki filbaza bakınca hem umutlanıyor hem dertleniyordu. O an Cihan tuhaf bir hisse kapıldı. Belki daha da yaşlı ve olgun olsaydı veyahut ustası genç ve toy olsaydı her ikisi iyi dost olabilirmiş gibi geldi. Aramızda sır olarak kalmalı dedi Sinan. Tabii bir de çotanın dedi Cihan. Yardım eder. Attan sessizdir ve daha fazla şey taşıyabilir. Pekala, onu da alırız yanımıza. Cihan durdu. Ustam siz de mi geliyorsunuz? Elbette. Seni yalnız gönderecek değilim ya. Cihan düşündü. O yakalanacak olursa adi hırsız muamelesi görürdü. Ama ustası yakalansa şöhreti lekelenir, saraydaki işini kaybederdi. Ameleleri, ailesi, talebeleri, yüzlerce insan perişan olurdu. Bağışla ustam, yanımda biri varken çalışamam. Yalnız gitmeliyim. Sinan itiraz etti, Cihan direndi. Usta vazgeçtiğini söyledi, kalfa artık çok geç dedi. Bir kere işittim ya, yapmadan bırakmam. Bir söz harbiydi. Kavga etmeden tartıştılar oracıkta. Pekala diye razı oldu Sinan nihayetinde. Bir para kesesi çıkardı, olur da bekçiye yakalanırsa rüşvet vermeyi deneyecekti. Belki de işe yarardı. Adamın mizacına bakardı bu işler, bir de Cihan'ın kısmetine. Yaklaşan ayak sesleriyle irkildiler, dumanı tutan bir tas çorba, ekmek, su ve zerde yüklü bir tepsiyle bir hizmetkar belirdi. O yemekleri bırakıp çekilene kadar beklediler. Hadiye dedi Sinan, uzun bir gece olacak. Cihan çorbadan telaşla bir yudum aldı, dili haşlandı. Bilhassa kurtarmamı arzu ettiğiniz bir şey var mı diye sordu. Var esasında dedi Sinan, tek kaşını kaldırarak. Bu soruyu beklediği belliydi. Alet edevatı bırak, onlar fazla büyük, kitapları kurtarmak lazım. Ne kadarını kurtarabilirsen, bir de bulabilirsen, takip ettiğinin zincirini bul, bilirsin ne çok çabaladı onun için. Ayın, güneşin, yıldızların ve semavi cisimlerin haritası, senelerin emeği. Nasıl yanını almamış olabilirdi, aklından geçenleri okumuş gibi konuştu Sinan. Takip ettin kıymetli eşyalarını rasathanede tutardı. Orası onun yuvasıydı. Çorbasını hızla kaşıkladı Filbaz, ağzına bir parça ekmek attı. Kalanını kuşağının içine koydu. Yola koyulma vakti, ben hazırım ustam. Dolunay vardı. Geçmiş zamanlardan kalma bir şenlik ateşi gibi parlıyordu şehrin üstünde. Kıpırdayan, adeta nefes alıp veren gölgeler arasından tophaneye doğru ilerledi fil ile Filbaz. Pek kimse bilmezdi bunu ama ayaklarının altındaki kalın, kadifemsi etler sayesinde filler hayret verici bir çeviklik ve sessizlikte yürüyebilirdi. Böylece vasıl oldular rasathaneye. Binalar kurşuni semanın altında kaygıyla birbirlerine sarılmış iki deve benziyordu. Ertesi gün bu vakitlerde onların gitmiş olacağını düşününce bir sızı saplandı Cihan'ın yüreğine. Aşağıya atladı, etrafta kimsenin bulunmadığından emin olmak için durup geceyi dinledi. çotaya kendisini beklemesini söyledi. Mükafat olarak verdiği fındık, fıstık ve armutları anında silip süpürdü hayvan. Cihan kitapları taşımak için çuvallar getirmişti, onları aldı. Uğur getirsin diye çotanın hortumunu 3 defa öptü ve doğruca rasathaneye yöneldi. Evvela ana kapıyı denedi. Üstüne paslı bir asma kilit takılmıştı. Kuşağındaki bıçakla biraz kurcaladı. Zorlayarak açabilirdi ama böyle yaparsa kilidi eski haline getiremezdi. Bu zaman gece birilerinin içeri girmiş olduğu anlaşılırdı. Sürünerek duvarların arkasına geçti ve her iki yandaki kapıları yokladı. İki bina arasında bir geçit olduğundan içeri girmenin bir yolunu bulduktan sonra hangi taraftan girdiğinin önemi yoktu. Derken zemin kattaki yuvarlak pencere çarptı gözüne. Kışın yerinden oynadığını ve bir türlü tamir edilmediğini hatırladı. Şikayet etmişti, takip ettim. Derken unutmuştu, herkes gibi. Bir an sonra oradaydı Cihan. Pencereyi zorluyordu, tahmin ettiği gibi menteşe kolayca çıkıverdi. Pencereyi itip açarak içeri süzüldü. Ortalık öyle karanlıktı ki dizlerinin bağı çözüldü. Gözleri alışana kadar bekledi, derken etraftaki cisimleri seçmeye başladı. Merdivenlerden çıkıp kütüphaneye vardığında kağıt, tirşe, mürekkep ve deri karışımı kuvvetli bir koku çarptı yüzüne. Açık bir yaraydı adeta her raf. Sendeleyerek sağa sola bakındı, binlerce kitap, harita ve el yazması vardı. Hangilerinin daha kıymetli olduğunu nereden anlayacaktı? Nasıl kıyaslayacaktı? Tarihlerine göre mi? Daha eskiden yazılmış olan eserler daha mı değerliydi? Yazarlarına göre mi ayırmalıydı, yoksa konularına göre mi? Cihan bir raftan diğerine koşarak rastgele birkaç kitap seçti. Ayın şafkının vurduğu pencerenin kenarına getirdi. Latince, Arapça, İbranice, Yunanca, İtalyanca, Ermenice, Farsça, Türkçe, Kürtçe, Süryanice kelimeler yağmur olup yağdı üzerine. Nefesi kesildi, kendine sinirlendi. Ne demeye oyalanıyordu? Tereddütlerle kaybedilecek kadar kıymetliydi zaman. Yanında getirdiği çuvalları aceleyle açıp eline geçirdiği kitaplarla doldurmaya başladı. Madem seçemiyordu, o halde seçmeyecekti. Hepsini birden kurtaracaktı. İlk rafı çuvala aktardı, ardından iki taneyi daha. Birinci çuval dolmuştu bile. İkinci çuvalda sonraki üç rafı yuttu, o kadar. Bir adım attı öne doğru, sarhoş gibi yalpaladı. Haddinden ağırdı yükü, elleri titreyerek ciltlerin bir kısmını çıkardı mecburen. Geri geleceğim diye fısıldadı. Dışarı çıkıp çotayı buldu, ip merdivene tırmandı, kitapları filin mahfesinin içine boşalttı ve koşarak nefes nefese geri döndü. El arabası getirmediği için kendi kendine lanet okudu. Öylesi daha akıllıca olurdu. Çuvalları bir daha doldurdu. Bu sefer beş raf daha tamamlandı ve yine dışarı koştu. Sonra bir daha, ardından bir daha. Bu gidiş gelişlerden kaç tane yaptığını kendi de sayamadı. Öyle zor nefes alıyordu ki birileri işitecek de yakalanacak diye korktu. Nice sonra dili damağa yapışmış bir halde kendini toparladı, pencerenin dışında şafak söküyordu. Bu sonuncu sefer olmak zorundaydı, buraya kadardı. Kurtarabileceği kadarını kurtarmıştı, daha fazlasını yapamazdı. İşte o an acayip bir şey oldu. Yıllar sonra beli bükük bir ihtiyara dönüştüğünde bile kimselere anlatamayacağı bir gariplik. Kitaplar, el yazmaları, haritalar, çizimler hep birden ona seslenmeye başladılar. Evvela alçak perdeden geliyordu sesleri bir uğultu halinde, giderek tizleşti. Çığlık çığlığa yalvarıyor, haykırıyorlardı kendilerini de alması için. Yırtık kağıttan ağızlarını, mürekkepten damla damla gözyaşlarını görebiliyordu. Kendilerini raflardan attılar. Birbirlerinin üzerine bastılar. Dehşetten kocaman açılmış gözleriyle önünü kestiler. Cihan fırtınalı bir denizde etrafında yüzlerce kişi boğulurken, bir sandığın içinde kurtarabileceği bir düzine insanı seçmeye çalışan bir adam gibi hissetti kendini, ağlamaya başladı. Üç çuval daha doldurdu. Görünmeyen bir zebani tarafından kovalanıyormuş gibi hızla çıktı oradan. Çotaya nasıl bindiğini, Sinan'ın evine nasıl vardığını hatırlamayacaktı. Kitapları ustasına teslim etti ve gene onunla konuşmaya kalkarlar diye korkusundan bir süre yanaşmadı yanlarına. 38. ayrımın sonu, sayfa 372, devamı 39. ayrımda.